Ayrım 9. Silivri sürgünleri. Osman Özbek. Sayfa 115. Değişen polisimiz. 1. Askeri şura toplantısının yapıldığı 1 Ağustos 2009 tarihinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 15 gazeteciyle bir araya gelerek Kürt meselesinin çözümü Türkiye modeline doğru başlıklı çalıştayın polis akademisinde yapılması hem de basına kapalı olarak yapılması halkımızı olduğu kadar polis teşkilatımızı da derinden etkilemiş ve rencide etmiştir. Şehit polislerimizin ve ailelerinin ruhu incinmiştir. Çalıştay'ın polis akademisinde yapılmasına karşı çıkışımızın gerekçeleri birden fazla nedene dayanıyor. A. Seçilen tarih yanlış anlaşılmaya açıktır. Emniyet Genel Müdürü bu sakıncayı görüp müdahale etmeliydi. B. Polis Akademisi Başkanı Sayın Zühtü Arslan, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde yazılan Soros destekli TESEV raporlarının hazırlayıcılarındandır. C. Akademi bünyesindeki Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Araştırma Merkezi'nden kimi görevlilerin bu ABD destekli bölücü çalıştaya katılmaları ile Araştırma Merkezleri Başkanı Sayın İhsan Bal'ın bu çalışmalara moderatörlük yapmasının gereği anlaşılamamıştır. D. Polis Akademisi öğretim üyesi İhsan Dağlı'nın çözüm sürecinde AK Parti için ne risk ne ödenecek bedel var. Savaştan yana olmanın bedelini muhalefet düşünmeli diyebilmesi kabul edilemez, bilim dışı, taraflı, politik bir görüş olduğundan yadırganmış ve eleştirilmiştir. 2. Başbakan Erdoğan'ın Polis Akademisi mezuniyet törenindeki konuşmasının bitiminde diplomalarını alacak olan geleceğin emniyet müdürleri koro halinde "Bana her şey seni hatırlatıyor" mısraları ile kendisine sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Ancak görüntüler bununla sınırlı değil. Komiser yardımcısı olarak mezun olan öğrenciler bu kez de keplerini havaya fırlatarak toplu halde tempo tutuyorlar. Helal olsun size, helal olsun size, helal olsun. Aslında ben ilk duyduğumda gerçekten inanamadım. Olmaz böyle şey dedim. Fakat ne yazık ki olanlar tamamen doğru ve ekranlara yansımış. Şimdi Sabahattin Önkübar'ın da köşesinde dile getirdiği aşağıdaki soru ve değerlendirmelerimize sorumluların eğer verecekleri bir yanıtları varsa merakla bekleyip göreceğiz. A. Dünyanın neresinde devletin güvenlik örgütü mensupları siyasi bir kişiliği tezahürat ve tempo ile baş tacı ederler? B. Hangi ülkede polis siyasi amigoluğa soyunur? C. 12 Eylül öncesi polisin polder, polbir olarak bölünmesini ne çabuk unutuyoruz? D. Bunun adı polisin düpedüz siyasallaştırılması değil midir? E. AKP'nin yaptığı imam hatiplerden sonra polis teşkilatımızı da AKP'nin arka bahçesine dönüştürmek değil midir? F. Asker siyaset yaparsa hainsin, hadi Silivri'ye diyenler, siyasallaşan polise kahraman muamelesi yapabilir mi? G. Devletin iki kurumu arasında tercih ve ayrımcılık görüntüsüyle düşmanlık tohumları atılabilir mi? 3. Polisimiz iç güvenliğimizin sağlanmasında güvencelerimizden sadece birisidir. Bu nedenle Başbakan Erdoğan'ın polis rejimin güvencesidir söylemi doğru değildir. En başta polisimiz bu tanıma karşı çıkmalı, dolduruşlara ve yanlış yönlendirmelere gelmemelidir. 4. Askere sivil yargı aldatmacası ile asker kişilerin ve askeri suçların polisin görev alanına dahil edilmesi de cinayet kadar büyük bir yanlış ve ihanettir. Polisimiz bu tuzağa kesinlikle düşmemelidir. 5. Polisin yansız ve tarafsız olması doğasının ve sorumluluğunun gereği olduğu halde zaman zaman iktidara yakın çevrelerle dini ağırlıklı gruplara daha yumuşak ve daha anlayışlı davrandığı, bunların dışındaki gruplara ise oldukça sert davranarak adeta çifte standart uyguladığı, bunun bazen aynı kentte hatta aynı zaman dilimi içinde gerçekleşebildiği görülmektedir. Polisimizin üzerindeki bu gölgeden mutlaka kurtarılması gerekmektedir. 6. Taraf gazetesindeki yazısında ETÖ'nün bölgede Güneydoğu yaptıklarını ne Ermeniler ne Ruslar ve hatta ne de bir düşman kuvveti yaptı. Binlerce ölü, yüzlerce faili meçhul, cesedi bile bulunamayan kayıplar. taptaze duruyor ki bütün hepsinin mimarı da her geçen gün gözüktüğü şekliyle Eto diyen komiser Emrullah Uslu'nun yanında ve arkasındaki güçle Emniyet Genel Müdürlüğü'nce bu kişi hakkında yapılan işlemler hakkında halkımız mutlaka aydınlatılmalıdır. 7. Yandaş medyaya göre adı Ergenekon olan soruşturma sürecinde görevli bir kısım polisimizin yarattığı imaj ve etki maalesef çok olumsuz ve üzücüdür. Örneğin, Genelkurmay'a ait olduğu yazılıp söylenen irtica ile mücadele eylem planının aslı ve orijinali kimsede olmadığı halde, polisimiz bu olayda yasa dışına çıkarak aslı ve gerçeği hiçbir zaman olmayan yüzmece, sahte, özel olarak imal edilmiş fotokopi bir belgenin işleme konulmasını İçişleri Bakanı Bekir Atalay'ın emniyetin elinde aslı yok demesine karşın sağlayabilmiştir. Emniyet teşkilatının tarihine kara bir leke olarak geçmesini hiçbir zaman istemediğimiz bu konunun en kısa zamanda araştırılarak ortaya çıkartılmasını tüm halkımız gibi bizler de Nisan ayından beri merakla bekliyoruz. Taraf gazetesince aslı emniyette olduğu ileri sürülen belgenin diğer belgelerden farkı sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaşamını ve devamlılığını hedef almasıdır. 8. Koçero Saluci adlı vatandaş 11 Mart 2009 tarihinde Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ve kapsamı basına yansıyan 3 sayfalık dilekçesinde Ocak ayı içinde Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde görevli olan Emniyet Amiri Halis, Polis Memuru Mesut, Polis Memuru Mustafa ile ismini Seyhun ve Seyitan olarak bildiği polis memurlarının Silopi genelinde Ergenekon diye bilinen davaya tanıklık yapacak adam aradıklarını, para teklif ettiklerini, bölgede görev yapan komutanlar ve korucularla ilgili bilgi topladıklarını ve bunlara karşı suçlayıcı ifadeler verecek adamlar bulmaya çalıştıklarını duyduğunu belirttikten sonra 15 gün içinde söz konusu polis memurlarının kendisine iki defa gelerek yaptıkları tehdit ve yalancı tanıklık tekliflerini ayrıntılarıyla açıklıyor ve beni tehdit ederek yalancı tanıklık yapmamı isteyen yapmadığım takdirde benim de Ergenekon davasına sanık olarak dahil edileceğimi söyleyen polislerden ve bunları bana gönderen amirlerinden davacı ve şikayetçiyim. Bölgede her türlü suça bulaşmış ve menfaat karşılığı her türlü iftirayı atabilecek kişilerle görüştüklerini duyuyorum, diyor. Konunun incelenerek halkımızın daha fazla gecikilmeden bilgilendirilmesi, polisimizin itibarı ve şeffaflığı açısından son derece önemlidir. 9. TÜBİTAK, Adli Tıp ve Jandarmaca yapılan kriminolojik incelemelerde fotokopi belge üzerinden kesin sonuca ulaşılamayacağı yolunda rapor verilmesine karşın polisin imza albayın el ürünü şeklinde rapor vermesinin teknik ve bilimsel nedenleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 10. İmralı'da görevli özel harekat dairesine bağlı polislerimizi görünce psikolojimi bozuyorlar diyenlerin isteğine uyularak yapılan görev değişikliğinin haklı gerekçeleri halkımıza anlatılmalıdır. Sonuç olarak gerçek polisimizi karakollarına kirli siyasetin bulaşmadığı devletimizin polisini istiyoruz. Çocuklarımızın polis amcasını istiyoruz. Durduk yerde Alman Polis Teşkilatı'nın hazırladığı ve adına 100 yılın skandalı denen Deniz Feneri dosyasının 55. sayfasında adı ve resmi konarak suçlanan bir başbakanla iftar yemeği yiyip onu alkışlayan, sınav sorularını cemaatlere sızdıran AK polisi değil, Cumhuriyet'in laik, Atatürkçü, saygın, yansız, güvenilir polisini istiyoruz. Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'la açılım macerası. ABD'nin Öcalan'ı Türkiye'ye neden teslim ettiğini bilmiyorum. Başbakan Bülent Ecevit, 1999. Biz çözmezsek başkaları çözer. Abdullah Gül. Bu sorunu biz çözeceğiz, biz çözemezsek başkaları çözer. Cemil Çiçek. Ülkenin bölünmesinden ve ayrılmasından bahsetmek en hafif deyimle gerizekalılıktır. Cevdet Yılmaz. Kürt değil, demokrasi açılımı. Bülent Arınç. Kandan beslenenler açılıma karşı çıkıyor. Bekir Bozdağ. İlk açılımını belediye başkanlığı sırasında genel evleri kapatacağım diyerek yapan AB, Kıbrıs, Alevi, Türban, Anayasa, Ergenekon, Ermeni ve Türk Silahlı Kuvvetleri açılımının ardından Türkiye'yi Kürt açılımı ile yeni bir kaosa sürüklemekte kararlı görünen Başbakan Tayyip Erdoğan, 15 yıldır süren açılım macerasında zaman zaman birbiriyle çelişen söylemleriyle dikkat çekiyor. 1990'lı yıllarda Refah Partisi il başkanlığı döneminde anayasanın ırkçı olduğunu, Kürt sorununun eyalet sistemiyle çözülebileceğini söyleyen Erdoğan, 2002 seçimlerinin ardından Kürt sorunu yoktur söylemini kullanıyor. Erdoğan, 2005 yılında Kürt sorununun varlığını tekrar kabul ederken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve alt-üst kimlik ifadeleriyle dikkat çekti. 24 Aralık 2002, Rusya gezisinde. Türkiye'de Kürt sorunu yok. Sorun var diye inanacaksan sorun olur. Yok dersen sorun ortadan kalkar. Böyle öngörüyle yaklaşırsan sorunun içindesin demek. Bak, Siirt'ten evliyim, huzurluyum diyorum. Böyle yaklaş olaya. Kürt sorunu var dersek bu sanal sorunlar olarak ortaya çıkarılmıştır. Bizim için böyle bir sorun yok. 10 Ağustos 2005. Her soruna illaki bir ad koymak gerekiyorsa Kürt sorunu. Adına ister kökeni Kürt vatandaşlarımızın toplumsal talepleri deyin, ister Güneydoğu sorunu deyin, isterseniz Kürt sorunu deyin. Sorunlar anayasal düzende, demokratik cumhuriyet sistemi içinde ve daha çok demokratikleşme yoluyla çözülmeli. 12 Ağustos 2005 Diyarbakır'da. Kürt sorunu ne olacak diyenlere diyorum ki herkesten önce benim sorunumdur. 15 Ağustos 2005 AKP'nin 4. kuruluş yıl dönümü töreninde. Etnik unsurlar vardır, Kürt'ü vardır, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, Arnavut'u, Boşnağı, Türk'ü vardır. Bunlar ülkemizde bir alt kimliktir. Bunun bir tek üst kimliği vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. 3 Eylül 2005 Napoli'ye giderken uçakta Kürt olan vatandaşımıza Kürt değilsin, Türksün dayatmasını yapmamız yanlış. 8 Ekim 2005 Siirt'te Ülkemde birçok sorunlar var. Doğu sorunu, Güneydoğu sorunu, Kürt vatandaşların kendine ait sorunları vardır. Hangi etnik unsurdan olursa olsun Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Arnavut, Boşnak ki biz buna alt kimlik diyoruz, üst kimlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. 6 Aralık 2005 Yeni Zelanda'da Bizde etnik unsurlar din bağıyla bağlıdır. Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşların sorunu Türk kökenli vatandaşlar kadardır. Kasım 2008 Bizim bir üst kimliğimiz var, bu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Yola çıkarken bir şey söyledik. Tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik. Buna karşı olan var mı? Kimse hayır tek millet, tek bayrak kabul etmiyoruz diyebilir mi? Bunu beğenmiyorsa o zaman buyursun, beğendiği yere gitsin. Kasım 2008 İstanbul'da bir vatandaşın pompalı tüfekle PKK sempatizanlarına ateş etmesi üzerine. Vatandaşlara özellikle sabır tavsiye ediyorum. Fakat bu sabır nereye kadar olacak? Bunun da endişesi içindeyim. Eğer siz vatandaşın mağazasının camlarını indirirseniz, vatandaşın hayatına kastederseniz, hayatına kastettiğiniz vatandaş kalkıp da eğer elinde böyle bir tedbiri, böyle imkanı varsa kendisini savunma yoluna gidecektir, diyordu. Ancak 2009'un Ağustos'una geldiğimizde Başbakan Erdoğan, Kürt açılımı yerine Milli Birlik Projesi söylemini tercih ederken DTP, Eruh'ta PKK'nın 25 yıl önceki katliamını kutluyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürt sorununun çözümü konusunda Milli Birlik Projesi adını verdiği demokratik açılım sürecinde bedeli ne olursa olsun Kürt sorununu çözüme kavuşturacaklarını belirtirken, bu meseleyi kökten çözmenin tam zamanı, tam zemini, yıl sonunu falan bulamayız, o kadar rahat değiliz, diyor. Tarihler 14 Ağustos 2009'u gösterirken medyadaki beklentiler İmralı'dan okyanus ötesine uzanıyordu. İşte örnekler. Kanlı PKK'nın bebek katili lideri Apo'nun İmralı'dan bir açıklama yaparak Başbakan Erdoğan'dan Kürt açılımı çerçevesinde bazı isteklerde bulunması bekleniyor. açılım için bastıran ABD'den sızan bilgilere göre bölücü başının beklenen olası talepleri ve şartları şunlardı. Askeri operasyonların durdurulması, koruculuk ve özel harekat birimlerinin dağıtılması, dağdan inen kadrolara siyasi haklar verilmesi, PKK için genel bir affın çıkartılması, kendisinin hapishane koşullarının iyileştirilmesi, bölgede yaşanan faili meçhullerin sorumlularının, komutanların yargılanması, 12 Eylül Anayasası'nın değiştirilmesi, belediyelerin yetkilerinin ve gelirlerinin artırılması, bölgede yaşayanların dini ve etnik haklarının genişletilmesi, Kürt halkının iradesinin tanınması, PKK'nın üst düzey yöneticilerinin Kuzey Avrupa ülkelerine gönderilmesi. Bölücü başının istekleri arasında en dikkati çeken bölümse sona saklanmış. Bütün bu hakların verilmesinden sonra uygulamanın uluslararası kurumlar tarafından denetlenmesi ve yapılacak düzenlemenin uluslararası hukuktan doğan haklar dikkate alınarak gerçekleştirilmesi şarttır. Geldiğimiz noktaya bakın. Kendi ellerimizle Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ni böleceğiz ama bu bölünme uluslararası hukuk dayanak gösterilerek denetlenip garanti altına alınacak. Projenin gerçek mimarlarını bulmak için 2002'den günümüze doğru baktığımızda yaşanan gelişmeler bakın bizi nerelere götürüyor. AKP'nin iktidara gelmesi ve Başbakan Erdoğan'ın BOP eş başkanlığı 2002, MGK'nın etkisizleştirilmesi, ABD ile koordinasyon oyalaması ve canlı istihbarat kandırmacası, terörle sözde mücadele yüksek kurulunun kurulması, burada alınan düşük seviyeli oyalayıcı kararlar, PKK itirafçılarının Ergenekon'a müdahil olması, TSK'nın ve yargının hedefe oturtulması. Başbakan Erdoğan'dan sonra TRT'de de Öcalan'a sayınlı programların yapılması. Yandaş medyada Kürt sorunu Ergenekon'la çözülecek değerlendirmelerinin yapılması. Gazeteci Hasan Cemal'in Kandil'den sonra Çankaya ziyareti. Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan'ın avukatlarına İmralı'ya rahat gitmeleri için 800 kişilik gemi tahsis edilmesi. Terörle Mücadele Müsteşarlığı'nın kurulması kararı ile mücadelenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden alınması projesi. AKP medyasına göre yol haritası, Peygamberimizin veda hutbesi. Gerçek açılım nasıl olmalı? Bölgedeki AB ve ABD'nin casus ve komiserlerini kovmak, ardından feodal yapıyı ağalık, şıhlık ve cinayetlerle özdeşleşen töre düzenini bitirdikten sonra herkese yetecek bir toprak dağıtımı yapmak, bölgeye önce kamu sektörünü götürmek, ardından özel sektörü teşvik edip işsizliği ve eğitimsizliği önlemek, yönetime seçkin bürokratları atamak. AKP-DTP-PKK paslaşması. Abdullah Öcalan. Erdoğan risk almalı, cesur olunmalı, yoksa Ergenekon hepsini bitirir. Murat Karayılan. Kandil'de bizimle görüşen Hasan Cemal'in istediğini yaptık, eller tetikten çekildi. PKK bir adım geri çekildi. DTP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani. Türkiye'de 3 bela var: Başbuğ, Baykal ve Bahçeli. Başbakan Erdoğan. Bedeli ne olursa olsun sürdüreceğiz. Bülent Arınç. Projeyi MGK'da görüşeceğiz. Eskiden önce MGK'da görüşülen konular artık en son MGK'ya geliyor ve adeta askere dayatılıyor. Polis DTP paslaşması. Açılımın temeli polis akademisinde atılınca Diyarbakır ve Batman emniyet müdürleri bölgenin dilini bilen polis alınacağını açıkladı. Bundan cesaret alan DTP, bir yandan terör örgütü liderlerinin muhatap alınmasını isterken diğer yandan da Batman şehir planının 3 dilli olacağını açıklıyordu. DTP'ye bu hoşgörü tanınırken ulusal kanalın program yapımcılarından Teoman Alili'nin ABD'de bulunan Akın isimli düşünce kuruluşunun yayımladığı Abdullah Öcalan'ın 15 Ağustos'ta açıklayacağı sanılan talepleri programında deşifre ettiği için gözaltına alınıp sınır dışı edilmesinde bir eşitsizlik ya da adaletsizlik görülmüyordu. ABD-DTP paslaşması. DTP Washington'da temsilcilik açıyor. AKP ile SİHA'nın söylemleri örtüşüyor. 1997 yılında iktidarın bugünkü söylemiyle birebir örtüşen bir Kürt sorunu dosyası hazırlayan CIA şefi Graham Fuller'in raporunda asker çözüme sıcak ancak cesur lider yok dediği iddia ediliyor. 15 Ağustos 2009 Yeni Çağ. Güzel şeyler devam ediyor. Potamya seninle gurur duyuyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün Nurşin açılımının hemen ardından Rize'de Potamya atağı yapan başbakan hemşehrilerin bu sloganlarıyla kendinden geçti. Ermeni açılımından sonra Trabzon'da vali aracılığıyla Sümele Manastırı'nda Pontus açılımı başladı. Gazeteler. Öcalan dikkate alınmalı. Öcalan'ın Kürt sorununun çözümünde taraflardan biri olduğunu söyleyen DTP Genel Başkanı Türk'e göre siyasetin başı ve öncüsü olan Öcalan dikkate alınmalı. Öcalan'ın sürece dahil edilmesini isteyip istemediklerinin sorulması üzerine Türk, taraflardan biri midir? Biridir. PKK üzerinde önemli bir etkinliği var mı? Var. Toplum tarafından önemsenen bir isim midir? İsimdir. O zaman sürecin gerçekten demokratik, barışçıl bir sürece, çözüm sürecine çevrilmesi konusunda etkili olan herkesin hassasiyetini, söylediklerini dikkate almamız gerekiyor. Sonuçta elinde silahı tutan PKK'dır. PKK'yı en fazla etkileyecek olan o. Siyasetin de başıdır, öncüsüdür. O zaman onun söylemlerinin bu sürecin barışçıl bir sürece çevrilmesine etkili olacağını düşünüyorsak, onun söylediklerini de dikkate almamız gerekiyor, diyor. Tam bu noktada DTP'nin yakın geçmişteki faaliyetlerini bir kez daha anımsamakta yarar var. DTP'li vekillerin PKK APO itirafı. Emine Ayna, Kürt sorununu muhatabı Kürt halkı, DTP, PKK ve Sayın Öcalan'dır. Gülten Kışanak, gerilla ile çatışmada başarı elde etmek mümkün değil. Pervin Buldan, bu coğrafya Kürdistan coğrafyasıdır. Sayın Öcalan halkın iradesidir. Sevahir Bayındır, Sayın Öcalan demek suçsa bu saygın değere sahip çıkacağız. Selahattin Demirtaş, başbakan terör örgütüyle aranıza mesafe koyun diyorsa bundan vazgeçecek. Şerafettin Halis, PKK'nın lideri Sayın Öcalan'ı muhatap almazsanız bu sorun çözülmez. Aysel Tuğluk, bu sorunun çözüm yolu Sayın Abdullah Öcalan'la yapılacak müzakerelerdir. Sabahat Tüncel, bu sorunu çözmek istiyorsanız muhatabı Sayın Abdullah Öcalan ve PKK'dır. İbrahim Binici, Kürt sorunun çözümü Sayın Abdullah Öcalan'dan geçiyor. Ahmet Türk, PKK önderi Sayın Öcalan, İmralı'da barışçıl sürecin gelişmesi için hazırım diyor. Bu sese kulak verin, adam olun, adam. Siyasi kanat açıklamaları. Çetebaşı Murat Karayılan, Kandil'den bildiriyor. DTP ile aramızda bir tür bağlantı var. PKK silahlı, DTP ise siyasi bir parti. Gidin İmralı'daki ile görüşün. Onu muhatap kabul etmiyorsanız bizimle görüşün. Bizi kabul etmiyorsanız DTP ile görüşün. DTP bir Türkiye partisi, onu anladık. DTP kadroları iyi çalışmalıdır. DTP'nin devlet terörüne karşı demokratik eylemlerle direnişini anlamlı buluyoruz. Ahmet'teki açlık grevi bir ilk olduğu kadar DTP'nin kararlılığını, birliğini ve gücünü ortaya koyması açısından da önemli bir eylemdir. Tüm halkımız da DTP'nin bu tutumunun yanında olmalıdır. Biz yerel seçimlerle birlikte bir yumuşama beklerken tam tersi oldu. DTP'ye dönük operasyon bastırma başladı. Bu bir siyasal katliamdır. 47 DTP'liye 70 yıl hapis cezası verildi. Düzenlenen çeşitli etkinliklerde terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve bebek katili Abdullah Öcalan'ı öven DTP'liler yargılandıkları mahkemelerce hapis cezalarına çarptırıldılar. Öcalan'ın 6 avukatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlenen isimler şimdi DTP saflarından milletvekili. Aysel Tuğluk, Ayla Akat, Bengi Yıldız, Hasip Kaplan, Hamit Geylani ve Selahattin Demirtaş. Öcalan, müzakere benimle yürütülmeli. Hükümetin Kürt açılımına ilişkin çalışmaları sürerken İmralı cezaevinde yatan terörist başının 31 Temmuz'da avukatlarıyla yaptığı son görüşmesi tutanaklara ve basına şöyle yansıdı. Yaşar Kemal de kavrayamıyor. Sorun benim affedilip affedilmememle ilgili değil. Sorun çok daha derinlerdedir. Ben 10 yıldır bu sorunun çözümü için elimden geleni yaptım. Türkiye'de Yaşar Kemal dahil hiçbir aydın sorunu tam olarak derinliğine kavrayamıyor. Şimdi bu sorunun çözümü için toplumsal uzlaşı veya müzakere başlayacak. Bunun olması önemlidir. Ahmet Türk'le mi çözeceksiniz? DTP beni temsil etmiyor. PKK beni temsil etmiyor. Bir başkası beni temsil etmiyor. Mesela Ahmet Türk'le mi çözmek istiyorsunuz? Sizi engelleyen kimse mi var? Çözün. Sorunu bu şekilde çözebilecekseniz çözün. DTP kesinlikle beni temsil etmiyor. Karşılarında çocuk yok. İsterseniz dağdakileri bitirin. İsterseniz DTP'lileri bitirin. Bitirebilir misiniz? Bitiremez misiniz? Kazanır mısınız? Kaybeder misiniz? Orasını ben bilemem. 45 ila 90 gün müzakere. Emniyetle 90 gün müzakere etmem lazım. 90 gün müzakere ettikten sonra ancak sorunun emniyet yönü çözüm noktasına gelebilir. Sorunun askeri boyutunun çözülebilmesi için benim 45 gün müzakere etmem lazım. Bunlar çok hassas konular. Dediğim gibi sadece askeri yönünü masaya yatırmam için 45 ila 90 gün müzakere etmem, tartışabilmem lazım. Sorunun diğer boyutları da ayrı. Sosyal, kültürel, ekonomik, bunları daha ağzıma bile almıyorum. Bunlar da ayrıca tartışılır. Robert Speer'in idamı. Deniliyor ki bu sorun çok çatışmalı geçti, çok acılı geçti. Doğrudur, çatışmalı geçti. Ancak asıl çatışma benim bu yol haritasını açıklamamdan sonra olacak. Eğer soruna doğru, derinlikli yaklaşılmazsa yapabileceğim bir şey kalmaz. İki tarih vereyim. Birincisi 1789'dan sonra yaşanan gelişmeler. Özellikle 1792 ile 94 arası 2 yıl süren iç çatışmalardır. Muazzam iç çatışmalar yaşandı. 1794 Temmuz'unda Robespierre ve arkadaşları idam edilene kadar süren iç çatışma. İkincisi 1917 ile 18, 1922 arası yaşanan 3-4 yıllık çok kanlı bir iç çatışma. Devrim yapıldıktan sonra çok büyük bir iç çatışma yaşanıyor. Burada bu iç çatışmaları çok iyi analiz etmek gerekiyor. Bu süreçlerde yaşanan şeylerin önüne geçmek gerekiyor. Bu iç çatışmaların boyutu çok vahim. 40 milyon Kürt ayağa kalkar. Devrim öncesi yaşananlar bunların yanında az bile kalıyor. O dönemde Fransızların nüfusu 20 milyon, Rusların da 30 milyondu. Yine de halkı durduramadılar. Şimdi ise bu mücadelede 40 milyon Kürt var. İyi örgütlenmiş kesimleri var. 40 milyon Kürt'e karşı nasıl duracaksın? 40 milyon Kürt ayağa kalktığı zaman ortada devlet mevlet diye bir şey kalmaz. PKK da kendi kararını kendisi verir. Ordu kendine güvenmesin. Ordu da bunu anlamalı. Bunu anlamalı ve bunun önünde engel olmamalı. Ordu öyle çok kendine güvenmesin. Kendini öyle çok güçlü hissetmesin. Çok kaotik, çok çatışmalı dönem olursa, çözümün önünde engel olursa, ordu da ortada kalmaz, dağılır gider. Nasıl indirecek? PKK kadroları üçüncü bir ülkeye gönderilecek haberleri üzerine, nasıl dağdan indirecek, nasıl gidip dağdan getirecek? Öyle olmaz, bunların bir gerçekliği yok. Bahçeli çok konuşuyor. Bahçeli çok konuşuyor. Çok sinirlenerek, Bahçeli neden anlamıyor, gücü de yok, kendisi bunu biliyor. Ne yapmak istediği ortada. Bahçeli o kadar gücünüz varsa, o kadar kendinize güveniyorsanız sizi başkumandan ilan edelim. Topla ülkücü ordunuzu, Kandil'e gidin, bakayım ne yapacaksınız. Şimdi gücünüz de yok, yine de bağırıp çağırıyorsunuz. Anlamak zorundasınız. Yeri geldiği zaman ben bunların hesaplarını hepsinden sorarım. Ciddiyetini anlamıyorlar. Af mı? Sorun bu değil ki. Benim affedilip affedilmemem sorunu değil, asıl mesele. Lütufta bulunduklarını mı sanıyorlar? Bunlar sorunun ciddiyetini anlamıyorlar. Bunlara benim görüşlerimi iyi aktarın. Pazarlık değil, toplumsal bir uzlaşı veya müzakere olacak. 9. ayrımın sonu, sayfa 129.